Ayrım 8, sayfa 80. Türklerin Müslümanlaşması. Halkımızın çoğunluğu Türklere Müslümanlığın vahiy yoluyla geldiğini zanneder. Çünkü dedelerimiz, babalarımız da Karlü Bela'dan beri Müslümanız tümcesinden başka bir şey bilmezler. Gerçi Karlü Bela'nın anlamını da pek bilen olmaz. Biz toplum olarak tarihimizi bilmezlere bağlamayı çok seviyoruz. Resmi tarihimiz hiçbir zaman nasıl Müslüman olduğumuz konusunda bilgi vermez. Bunu devletin Diyanet İşleri Başkanlığı da kimseye anlatmaz. Bütün bunlar neden öğretilmiyor? Yoksa atalarımızın yaptıklarından mı utanıyoruz? Atalarımızın Emevilere direnmesi, Emevilerin katil komutanı meşhur Zalim Haccac'ın atamızın kanlarını bir değirmen seli gibi akıtmasıyla övünüyor muyuz? Koşullar her ne olursa olsun, tarih her yönüyle gerçeğiyle bilinmeli, insanımıza yalansız, yansız, eksiksiz öğretilmelidir. Yoksa Karlü Bela'dan beri Müslümanım sözcüğünün bizlere kazandıracağı olumlu bir tarafı yok. Biz yine bu tümceyi kullanalım. Ama gerçekten nasıl Müslüman olmuşuz onu da bilelim. İslamiyet'in ortaya çıkmasıyla Türklerin Müslüman olmaları arasında 145 yıl geçmiştir. Bu tarih çok uzun bir tarih olmasa gerek. Çünkü bu kadar sürede Müslümanlığın doğuşu, topluma kabul ettirilişi, Arapların kendi aralarındaki kavgaları, Arap topraklarında İslamiyet'in genişlemesi, yerleşmesi, İslam devletinin gerçek anlamda bir devlet olması aşamalarını düşündüğümüz zaman bu tarihin çok geç olmadığını görürüz. Fetihlerin hızla yayılması, Arap, dolayısıyla İslam topraklarının genişlemesi daha çok Emeviler dönemlerine rastlar. Emeviler ganimet ve talana alışmışlardır. Arap orduları fethettikleri ulusların topraklarından yeteri kadar ganimet taşımaktaydılar. Emevi Arap ordu komutanlarının savaşı hevesleri de hep bu yüzdendi. Yoksa Müslümanlık umurlarında bile değildi. Emeviler 637 tarihinde Sasanilerle giriştikleri savaşta büyük bir zafer elde ederler. Ardından kendilerine büyük topraklar katacak olan Ceyhun Nehri'ne kadar uzanırlar. Buralar Türk yurdudur. Sasani İmparatoru Yezdücert Türklerden yardım ister. Zaten kendi topraklarını da tehdit eden Arap orduları karşısında rahatsızlık duyan Türkler bu çağrıya hemen yanıt verirler. Çünkü istilacı Arap ordusu daha önceleri de Türk topraklarına saldırmıştı. Türklerden toplanan büyük bir güç karşısında Araplar iyice telaşa kapılırlar. İran kuvvetleri de Türklere yardıma gelir. Daha önceleri Halife Ömer zamanında bu topraklar istila edilmişti. Ceyhun Nehri önlerinde çetin kuşatmayla karşılaşan Ömer hemen geri çekilmiş, ordularına sakın Ceyhun Nehri'nin öbür yüzüne geçmeyin talimatını vermişti. Arap komutanın zor durumda kalması sonucu Halife Ömer'in bu yollu tavsiyesini bir vahiy gibi Türk komutanına iletilecek şekilde yayıyordu. Bu da şunu gösterecek ki Araplar hiçbir zaman Ceyhun'un öbür yüzüne geçmeyecekti. Peki Müslümanlık öncesi Türklerin dinleri neydi? Orta Asya'dan Ön Asya'ya yüzyıllardan beri göç eden Türk boylarının Şaman, Manikem, Nestoryen, Monofizik, Hristiyan, Payyen, Ortodoks Hristiyan, Musevi gibi değişik dinlerden sonra Müslümanlığa geçmişlerdir. Öktem Niyazi, Anadolu Aleviliği, Dost Dost Der, Sayı 2, Sayfa 23. Tuaristan'daki Göktürk yugbaları ve hatta bazı Göktürk kağanları Budist olur. Doğu Türkistan kent ve vahaları Budisttir. Avcıoğlu Doğan, Türklerin Tarihi, Cilt 3, Sayfa 1125. Türkler her ne kadar çeşitli dinleri benimsemiş olurlarsa da özgürlükçü bir din anlayışları vardır. Dini yönden bir kabile diğer bir kabileyle savaşmaz ya da onun dini yüzünden birbirleriyle küs kalmazdı. Türkler daha çok şamanizmle ilgilenirler. Kendilerine özgü gelenekleri ve görenekleri içinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Türklerde şamanizmden sonra Mani ve Zerdüşt dini etkiliydi. Halife Ömer zamanından beri Türk topraklarına giren Araplar artık koşullar ne olursa olsun bu toprakları alacaktı. Muaviye zamanında Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad 673 yılında 24 bin kişilik bir orduyla Ceyhun'u geçer ve Buhara'yı kuşatır. Bu arada Buhara'yı Kıpçak Hatun yönetmektedir. Diğer Türk boylarından istenen yardım karşılıksız kalınca Kıpçak Hatun Ubeydullah'ın saldırısına tek başına direnir. Türklerin gösterdiği büyük mukavemet sonucu Müslümanlar tam bir zafer elde edemezlerse de büyük yağma geliriyle geri dönerler. Kitapçı Z. Yeni İslam Tarihi ve Türkistan. Cilt 1, Sayfa 305. İkinci bir saldırıyı gerçekleştiren Araplar kendi deyimleriyle kafir Türk ve Sagduları bozguna uğratarak büyük ganimetlerle dönerler. Türk yurtlarına yapılan büyük işgal dalgası öncesinde işte bu şekilde geçen bir yarım yüzyıldan sonra Abdülmelik'in halife oluşuyla birlikte 685 devlet politikası önemli değişiklikler göstermeye başladı. Abdülmelik öncelikle erozyon geçiren iç otoriteyi güçlendirme yoluna gitti. İslam devletinin otoritesi adına İslam tanrısı Allah'ın evi diye düşünülen Kabe'yi bile mancık ateşiyle yakıp yıkmaktan geri durmayacak kadar gözü dönmüş ve acımasızca yaptığı katliamlar nedeniyle bizzat Arap literatüründe adı kan dökücü ve zalime çıkan Haccacı kendisine yardımcı yapacak. Onun aracılığı ile Arap-İslam siyaseti içindeki ayrılıkları kanla tasfiye edecekti. Planı başarmakta zorlanmadı. Daha önemlisi işgal edilmiş topraklarda etkin bir Müslümanlaştırma, Araplaştırma atılımı başlattı. Onun zamanına kadar Mısır'da Kuptça, Suriye'deki Rumca, Irak ve İran'daki Farsça resmi dil olma vasfını korumaya devam ediyordu. Abdülmelik bu görece demokratik duruma son verdi. Memurluğun da Müslümanlardan olmasını dayattı. Müslüman din adamlarına büyük bir nüfuz verdi. Haccac aracılığıyla başta hariciler olmak üzere farklı eğilim Müslümanları da katlederek iyiden iyiye sindirdi. Bu Araplaştırma ve Sünnileştirme eylemleriyle Abdülmelik tıpkı 1. Muaviye gibi parçalanmış olan İslam devletini bir kez daha tek bayrak altında toplamayı başardı. Bahriye Üçok'tan aktaran Aydın Erdoğan, Türkler Nasıl Müslüman Oldu? Sayfa 64. İran ve Horasan illeri genel valisi olan Haccac, Abdülmelik'in yerine geçen oğlu Velid zamanında da görevde kalarak Türklerden kan dökmeye devam etti. Türkler Velid zamanına gelinceye kadar 50 yıldır Arap istilasına karşı direnmekteydiler. Bölgenin genel valisi olan Haccac, kendisi gibi kan dökücü biri olan Kuteybe'yi Horasan valiliğine getirdi. Buhara, Kaşgar ve Fergana illerini alan Kuteybe, Çin sınırına kadar ulaşmayı başardı. Bu arada önüne gelen Türk köylerinin ekin tarlalarını yakıyor, mallarına el koyup her tarafı yağmalıyordu. İşgal ettiği bölgelerde halkı vergiye bağladı. Ama Müslüman olmaya yanaşmayan halktan birçok ganimet almayı da ihmal etmedi. Halife Velid'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Süleyman, Kuteybe'yi görevden aldı. Çevrede büyük isim yapan Kuteybe, yöresinde Fatih diye anılıyordu. Kuteybe'nin yerine Türk illerini akın yapmak üzere yönlendirilen Yezid İbn Muallep, Amu Derya kıyısında bulunan Baykent çevresinden ileri gidemedi. Baykent, Müslümanlığa ancak 2 ay dayanabildi. Mal ve canlarını kurtarma karşılığı Müslüman oldular. Bölgenin en büyük ticaret merkezi olan Baykent, zenginliklerle dolu, güzel bir kentti. Arap orduları bu güzelim kenti yağmalayıp mallarına el koydular, kenti ise ateşe vererek yaktılar. Eli silah tutan kim varsa öldürdüler. Kuteybe ve Müslim, Türklere yönelik Müslüman Arap vahşetinin ve tabi sadece vahşetin değil, aynı zamanda işgal alanlarının sömürgeleştirilmesinin belirleyici ismidir. Onunla birlikte o zamana kadar yapılan sınırsız mal ve esir talanı sayılmazsa, kalıcı bir başarı elde edemeyen Müslümanlar artık kalıcı başarılar elde edecek, diğer işgal alanları kadar kolay olmasa bile Türk yurtlarını da sömürgeleştirebileceklerdi. Aydın Erdoğan, Nasıl Müslüman Olduk? Sayfa 37. Türkler tarihlerinin hiçbir evresinde fazla koyu dindarlığı benimsemediler. Dinleri geleneklerinin bir parçasıydı. Eski Türkler de, Göktürkler, 5 ögeye taparlardı. Toprak, ağaç, metal, ateş ve su. Eski kültürler içinde en değer verilen demirdir. Demir, tüm Türk efsanelerinde önemli bir yer tutar. Yörükoğlu Re, okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 144. Bütün bunlara karşın Türklerin Müslümanlığa 50 yıl direnmeleri çok doğaldır. 50 yılın sonucunda yine de isteyerek Müslümanlığı benimsemediler. Türk devletinin o zaman en büyük imparatorluk olan Göktürk devletini Araplar içten çökerterek ikiye ayrılmasını sağladılar. Ardından küçük devletlere ayrılan Türkler arasına girerek onları savaşmadan Müslüman etmeyi başardılar. Öncelikle sınır bölgelerinde köylülerin ekin ve tarlalarını ateşe verdiler. Ardından tüccarların ticaret yollarını keserek mallarına el koydular. Bütün bunlara karşılık Müslüman olabilecek Türklerin mallarına dokunulmayacak, köyleri yağmalanmayacak, vergi alınmayacak savıyla köylüleri kandırdılar. Köylüler ister istemez bunu kabul etmek durumunda kaldılar. Tüccarlar da öyle. Hatta giderek Hakanlar, hükümdarlar da aynı gerekçelerle Müslüman olmaya başladılar. Göktürk Devleti'nin dağılması sonucunda yerine kurulan devletler eski güçlerini koruyamaz oldular. Hatta bu devletlerden Göktürklerin yerine konulmuş olan Türk İş Devleti Başbuğu Sulu Han, Araplara büyük direnişlerde bulundu. Sulu Han, her yerde hızla örgütlendiği direnişle Arapların eline geçen kentleri tek tek geri almaya başladı. Hatta İran içlerine dek akınlar yaptı. 20 yıldan fazla süren bu savaşlarda Araplar üstünlüğü ele geçiremediler. Bu sırada bir iç kavgada Sulu Han, rakibi Bağ Tahran tarafından öldürüldü. Sulu Han'ın yerine geçen Bağ Tahran, Horasan valisi Nasır İbn Seyyar ile yaptığı bir savaşta pusuya düşürülerek öldürülünce 738, Araplar yeniden Maveren Nehre yerleştiler. Bu sırada Türk işler de dağıldılar. Ortada Araplara karşı koyacak bir Türk devleti de kalmadı. Yürükoğlu R. Okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 146. Çinlilerin de Talas Irmağı'na kadar saldırması sonucunda Araplar, Türkler ve Çinliler karşı karşıya geldiler. Bu durumda savaşı hangi tarafın kazanacağı ve Türklerin bağımsız devlet kurma ya da bu devletlerden birisinin hegemonyasına girmesi söz konusuydu. Sonuçta savaşı Araplar kazandılar. Tarih 751. Artık Türklerin Müslüman olmaları kaçınılmazdı. 705 yılında Kuteybe'nin yönettiği saldırı Arap fethine yol açmış olur. Görüldüğü üzere 705 yılına değin İslam'ı yayma ve Seyhun-Cevhun bölgesini fethetme yolunda bir Arap niyeti yok gibidir. Araplar daha çok haraç ve ganimet almakla ilgilendiler. Avcıoğlu Doğan, Türklerin Tarihi, Cilt 3, sayfa 1136. Fethettikleri topraklara Arapları yerleştirmeye ve Araplaştırmaya başladılar. 670 tarihinde Salt Horasan'a yerleştirilen Arap sayısı 50 bin kadardı. Zaten vergileme sistemi ve çeşitli uluslara davranma biçimi Emeviliğin ilk yıllarından beri süre gelmiştir. Arap olmayan kavimler ikinci ve üçüncü sınıf vatandaştılar. Onlara iyi gözle bakılmaz. Önemli mevkilerde bulunamazlar. Araplar üstün ırktır çünkü Kur'an bile Arap dilinden gelmiştir. Emevilerin Orta Asya içlerinden sorumlu komutanı Zalim Haccac, Türklere ve yerli halka karşı çok zalim davrandı. Yönetimde ve vergilendirmelerde Arap olmayanlara karşı katı ve eşitsizlik ilkeleri uygulanırdı. Öte yandan başlangıçtan beri süre gelen Şam-Suriye Araplarıyla Irak Arapları arasındaki anlaşmazlıklar gittikçe büyümüş, iktidarın peygamber ailesine geçmesi gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Aydın Mehmet, Bayat Boyu ve Oğuzlar Tarihi, sayfa 44. Türklerin gönülsüz Müslüman olmaları yanında İranlılar da zorba Araplara boyun eğerek, istemeyerek de olsa Müslümanlığı kabul ettiler. Ancak onların benimsedikleri Müslümanlık, Arap Müslümanlığından farklı, tepkici bir Müslümanlıktı. 770 yılına gelinceye kadar Türk ve Persler, Emevilerin eşitsizlikçi uygulamalarına ve Arap milliyetçiliğine sürekli muhalefet ediyorlardı. Bu tepkiler giderek büyüyordu. İslam devletleri içerisinde büyük çoğunluğu oluşturan Türkler ve İranlıların bu tepkileri Emevilerin de sonunu getirecekti. Ahmet Yesevi, 1103-1166. Ehli dünya halkımızda sehavet yok. Padişahlarda, vezirlerde adalet yok. Dervişlerin duasında icabet yok. Türlü bela üstüne yağdı dostlar. Ahir zaman alimleri zalim oldu. Hoş geldin diyebilenler alim oldu. Hakkı söyleyen dervişlere düşman oldu. Acep şöyle zamanlar oldu dostlar. Anadolu ve Orta Asya Türk topluluklarını uzun yıllar etkileyen bu ozan, Anadolu'da kurumlaşan, gelişen Aleviliğin, Anadolu Türk Aleviliğinin köklerinden birisidir. Hallacı Mansur, Ebu'l-Vefa'dan sonra Türk topluluklarını etkilemiş bir hocadır. Bu nedenledir ki Ahmet Yesevi, değerlendirilme süreçlerinde her alana çekildi. Asırlardır Nakşilerin etkisinde tanıtıldı. Uzun araştırmalardan sonra bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Değerli araştırmacı Fuat Köprülü'nün araştırmaları sonucu Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet nüshalarından yola çıkarak yapılan araştırmalar her zaman Nakşiliğin damgasını yemiş, onun doğrultusunda tanıtılmıştı. Oysa Yesevi'nin yaşadığı dönemin sosyal, kültürel koşulları değerlendirilmeden onun gerçek yönü belirlenemez. Ahmet Yesevi'nin yetişip yaşadığı, Sufi formasyonunu kazandığı, ayrıca fikirlerini ve tarikatını yaydığı, benimsettiği çevrenin sosyal ve kültürel yapısını dikkate almadan, Yalnızca bugünkü Divan-ı Hikmet nüshalarına dayandırılan bir araştırma bizi daha başlangıçta yanlış yola sokar. Çünkü bu araştırma bizi Nakşibendiciliğin damgasını yemiş, kısaca nakşileşmiş bir Ahmet Yesevi ve Yeseviliği sunar. Ocak Yaşar, Milletler Arası Ahmet Yesevi Sempozyumu, 26-27 Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, sayfa 74. Ahmet Yesevi tarafından yazıldığı muhakkak hiçbir eser mevcut değildir. Ölümünden aylarca sonra yazılmış muhtelif tasavvuf kitaplarında yahut menakip mecmualarında ona isnat edilen bazı sözler, bazı hareketler, bir takım menkıbeler Ahmet Yesevi'nin mutasavvif şahsiyeti hakkında bize tam ve doğru bir fikir vermekten çok uzaktır. Esasen bu eserlerden birçoğunun Orta Asya'da Nakşibendiye tarikatının kuruluşundan ve 15. asırda Osmanlı İmparatorluğu memleketlerine yayılışından sonra vücuda geldiği düşünülecek olursa, bunların Ahmet Yesevi'yi tamamıyla Nakşibendi görüşüne göre tasvir ettikleri kolayca anlaşılır. Köprülü Fuat, İslam Ansiklopedisi, Ahmet Yesevi Maddesi, Cilt 1, Sayfa 21. Fuat Köprülü, Ahmet Yesevi'yi daha önce yazdığı Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvıflar kitabında aynı hataya düştüğünü belirtir. Ahmet Yesevi'nin sufiyane şahsiyetini, gerek Yesevi tarikatının hüviyetini tamamıyla Nakşibendi kaynaklarının gösterdiği şekilde tasvir etmiştim. Halbuki Babai, Haydari, Bektaşi ananelerinin Ahmet Yesevi hakkındaki rivayetleri şüphesiz tarihi hakikate daha yakındır. İlk mutasavvıfların neşrinden sonra Bektaşiliğin menşeileri hakkında yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim yeni vesikalar bana bu hususta katı bir kanaat vermiştir. Adı geçen eser. Ahmet Yesevi'nin heterotoksi bir sufi olduğunu gerek Yaşar Ocak gerekse Fuat Köprülü açık şekilde belirtmektedirler. Ahmet Yesevi'nin daha çok Hacı Bektaş'ın kurucusu olduğu Bektaşiliği etkilediği ve Horasan Erenleri adıyla anılan dedelerin Anadolu'da yaydıkları fikirlerin bir kaynağında Yesevi'den aldıkları anlaşılmaktadır. Anadolu'ya gelerek çeşitli bölgelere yayılan Horasan Erenlerinin yetiştikleri çevreden ve aldıkları bilgilerde, eğitildikleri okullarda, Selçuklu medreselerinin ve halifenin fıkıh okullarından ders almadıkları kesindir. Bu nedenle Ahmet Yesevi'den etkilendikleri gerçeğini göz önünden uzak tutmamalı. Yaşar Ocak, araştırmalarını daha da derinleştirerek Yesevi'nin iki önemli hocasının da nakşilikten uzak, hatta sünni sufi olmadıklarını gösteriyor. Elimizdeki bilgiler Ahmet Yesevi'nin yetişmesinde birinci derecede rolü ve etkisi olan iki kişiden bahsediyor. Bunlardan ilki Nakşibendi geleneğinde de büyük bir yer alan Hacı Yusuf Hamedani, diğeri ise Aslan Baba'dır. Hacı Yusuf Hamedani, Horasan ve Irak sahalarında tamamlanan çok uzun bir sufi eğitim sürecinin sonunda tekrar Horasan'da karar kılmış ve yetişmiştir. İlahi cezbe ve aşkı esas alan Melameti Mektebi'nin en önemli merkezlerinden olan bu şehri seçmesinin sebebi açıktır. Çünkü kendisi çok açık bir şekilde görülüyor ki bir Melameti sufisidir. Dolayısıyla Hamedani hakkında Nakşibendi kaynaklarında yer alan bilgilerin de gerçeği yansıtmadığı, bu yüzden de ihtiyatlı karşılanması gerektiği kanaatindeyiz. Bizce o da Aslan Baba gibi Melameti'ydi. Ocak Yaşar adı geçen eser. Yaşar Ocağ'ın üstüne basarak söylediği sözler yerinde olsa gerek. Çünkü Aslan Baba aynı zamanda kalenderi şeyhi olan bir Melameti'dir. Baba adını taşıması bile bir kalenderi olduğunun kanıtıdır. O yüzden Anadolu'ya gelen erenler çoğunlukla bu adlarla anılıyor. Üstelik Ahmet Yesevi'nin Kutbüddin Hayrat ile o yakın ilişkileri bu kanaatleri doğruluyor. Ahmet Yesevi, Horasan'da Kalenderi Melameti Okulu'nda okumuş, aynı zamanda göçebe Türkler arasında fikirlerin yayılması, o dönemde ise sufiliğin yaygın olması, egemen Selçuklu Sultanlığı'nın Acem kültürüne karşı Türk örf ve ananelerini, dilini koruması da Yesevi'nin önemli bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. O dönem Ahmet Yesevi'den etkilenen Nakşiler Maveraünnehir'de etkili olurken, Anadolu'da daha çok Bektaşiler Yesevi'nin bu görüşlerini temsil ettiler ve geliştirip yeni bir sentezde birleştirdiler. Anadolu'nun etnik yapısı Bektaşiliğin gelişmesinde bir mozaik içinde barındırmasında etkili oluyordu. Orta Asya'da Nakşilerce eritilip kendi görüşleri içinde yok edilen Yesevilik, Anadolu'da bambaşka bir güzellikle 800 yıldır Anadolu insanlarının yüzünü aydınlatmaktadır. Haydarilik ve Faillik gibi iki önemli tarikat, Yesevilikle fikirdaş olarak Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Vefailik babailer arasında itici bir güce sahipken, Haydarlık'ta bu konuda oldukça etkili oldu.